Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Biraz evvel anlattığımız konularla ilgili olarak bazı sorular geldi. Senin peygamberini tanımıyorum diyen birisinin hükmü nedir? Eğer bu sözüyle peygamberimizi inkarı kastediyorsa tabii ki küfürdür. Yok, tanımıyorum yani bana anlat demek istiyorsa o başka. Ama tanımıyorum derken ekseriyette inkar kastedilir. Ama yine de bir şüphe vardır. Şüphe olduğu yerde sormak icap eder. Buna öncelikle hangi konuyu anlatmak lazımdır? Peygamberimizi tanımayan insan aslında büyük ihtimalle Allah'ı da tanımıyordur. Yani peygamber reddediyorsa büyük ihtimalle Allah'ı da reddediyordur. Ya da Allah'ın varlığını kabul etse de peygamberimizin peygamberliğini inkar ediyorsa bu kişiye peygamberimizin peygamber olduğunun delillerini anlatmak icap eder. Mesela Allah Azze ve Celle peygamberlerine mucize vermiştir. Yani delil olsun diye, onun peygamberliğinin delili olsun diye. Böyle peygamberimizin peygamber olduğunu ispat eden deliller var. O delillerden birkaç tane anlatmak icap eder. Ayrıca peygamberimizin ahlakını, peygamberimizin hayat tarzını anlatmak icap eder. Onlar da bir delildir yani. Yani peygamberimizin hayatı hiç değişmemiş. Mekke'de zulüm altında inlerken de hayatı aynı. Medine'de İslam devlet başkanı olmuş, yine hayatı aynı. Zengin bir hayat sürebilirken sürmemiş yani. Yani bu dünyayı önemsememiş hiçbir zaman. Yani onun hayatının hiç değişmemesi de bir delildir. Allah Resulü'nü tanımayana onu tanıtmak icap eder. Peygamberimiz insan üç durumda öldürülür dediği halde İmam Şafii namazı terk edenin bu üç kişiden birisi olmadığı halde öldürülmesine dair fetvasını nasıl açıklayacağız? Evet, yani İmam Şafii'ye göre namaz kılmayan öldürülür. İmam Ahmed'e göre de öldürülür. İmam Ahmed'e göre kafir olduğu için öldürülür. İmam Şafii'ye göre Müslüman olduğu halde öldürülür. Mürtet saymaz ama siyaseten katil olarak, yani namaz kılmayanların çoğalmaması açısından şiddetli bir ceza gerektiğini düşünür. Öldürülmesine fetva vermesi bu yüzdendir. Yani üç kişiden birisi değildir, evet. Ne adam öldürmüştür namaz kılmayan, ne mürtettir, ne de zina etmiş muhsandır. Bu üç kişiden olmadığı halde İmam Şafii siyaseten öldürülebileceğini söylemektedir. Yani bu bir içtihattır. Zaten Hanefiler bunu kabul etmezler. Hanefiler de hapsedilir, tazir edilir, cezalandırılır ama öldürülmez. Namaz kılana kadar gerekirse hapsedilebilir. Yani İmam Şafii'nin gibi bir içtihattır. Siyaseten yani bunun önünü almak için öldürüleceğine hükmetmiştir. Şimdi mesela o hadiste üç kişinin öldürüleceği bildirilmiştir ama diyelim ki bagiler yoktur hadiste. Bagiler de öldürülür. Meşhur bir imam varken imama karşı gelen bagidir ve öldürülür. Yani savaşıdır onlarla. Savaşta ölürlerse ölürler yani. Mesela bir imam varken ikinci bir imam çıktığı zaman öldürün buyuruyor Peygamberimiz. İkinciyi öldürün. Fitne çıkartıyor çünkü. Fitne, el fitnetu eşyadu minel katil. Fitne adam öldürmekten beterdir. Dolayısıyla bu derece bir fitne çıkartan öldürülür. Çünkü adam öldürmüş gibidir. Adam öldürmekten beterdir. Yani o hadiste evet üç kişiyi söylüyor ama başka hadislerde de başkalarını söylüyor yani. Demek ki bagi, mesela bagilere karşı, yani meşru bir devlete veya İslam halifesine karşı gelenler, onlarla savaşılıyor. Mürtet midirler? Değil. Zina etmiş muhsan mıdırlar? Değil. Muhsanken zina etmiş, yani bir zani midirler? Değil. Adam mı öldürmüşler? Belki de öldürmemişler. Ama bagidirler. Yani bagiler öldürmüş olabilir, öldürmemiş de olabilir. Yani bagi ama. Yani imamı kabul etmiyor. Seni kabul etmiyorum diyor. Yani ümmet kabul etmişken, bir sürü Müslümanların büyükleri beyat etmişken senin etmemen bir kıymeti yok. Yani zaten bütün dünya sevmez ki bir insanı zaten. Yok ki böyle bir şey. Bugün mesela başbakanı herkes seviyor mu? Yani memleketin yarısı sevmiyor. Ama yine herkesin itaat etmesi gerekiyor. Aynı şekilde bu gibi durumlarda mesela bagilerin öldürülebilmesi, onlarla savaşılması, savaş esnasında öldürülmeleri, bunlar İslam fıkhında var yani. Ya da mesela bagi değil ama kutta-i tarik, yol kesenler. Yol kesenler de savaşılır ve yani ölürlerse ölürler. Yani bunlar da üç kişinin içinden değiller. Yani demek ki bunların öldürülmesi siyasetendir. Yani öldürenin öldürülmesi kısasen, zina eden muhsanın öldürülmesi kısasen değil, had olarak öldürülüyor. Mürted de öldürülüyor. Yani her öldürülen had olarak öldürülmüyor yani. Veya kısas olarak öldürülmüyor. Yani siyaseten öldürülen de var. Bagilerin öldürülmesi biraz böyledir yani. Bir yönüyle siyasettir yani bu. Yani fitneyi önlemek, bu da bir siyasettir. Baş kaldır, eğer herkes böyle baş kaldırırsa bunun sonu ne olacak? Ne devlet kalır, ne bir şey kalır. Her vali kendi başına böyle iş yapmaya kalkarsa ne olacak? Etrafına 10 tane adam toplayan isyan etmeye kalkarsa bu devlet mi kalır öyle? Onun için bunlar siyaseten öldürülmesi caiz görülmüştür. Yani tevbeye davet edilirler. Onlara tebliğ edecek, daha doğrusu onlara hatalarını anlatacak alimler gönderilir. Anladı, anladı, anlamazsa öldürülür. Şimdi namaz da öyle yani. İmam Şafii'nin namazla ilgili fetvası o şekilde. Bunun önünü kesmek için, nasıl ki fitnenin önünü kesmek gerekiyorsa, namaz kılmayanların çoğalmaması için de bir önlem gerekiyor. Ama dediğim gibi yani bu tartışmalı bir konudur. Hanefiler bunu kabul etmezler. Evet. İslam'daki noksanlıkları araştıran bir ateiste mürteddin hükmü nasıl açıklanır? Yani mürtedle ilgili hüküm bir ateiste ağır gelir. Çünkü hani dinde özgürlük vardı, hani fikir özgürlüğüne müsaade etmiyorsunuz demek ki gibi düşünür. Yani İslam'da fikir özgürlüğü elbette ki bir sınırı var yani. Şimdi Müslüman olmama hakkına sahip. Dinde zorlama yok. Ayeti bunun için geçerli. Bir kafiri zorlayamazsın. Fakat bir Müslüman, Müslüman olduktan sonra İslam'ın hükümleriyle karşı karşıya kalır. Mesela bir insanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaya zorlayamazsın. Bir İngiliz'i, bir Fransız'ı. Ama TC vatandaşı olduğu zaman artık ona uymak zorunda kalır. Şimdi İslam olmaya zorlayamayız. Fakat İslam olduktan sonra artık İslam'ın hükümleriyle muhataptır. İslam'ın hükmü de budur. Yani bir insan Müslüman olduğu zaman bunu da kabul etmiş olmaktadır. Bu da İslam'ın bir kanunudur. Ve bu onun iyiliği içindir. Efendim adam istemiyor. İstemiyor olabilir ama bu onun iyiliği içindir. Belki yani şuna da benzetebiliriz. Belki çocuk değildir ama bu adam. Fakat çocuk olmasa da bir bakıma çocukça bir iş yapmaktadır. Hakkı bırakıp batıla dalmaktadır. Nasıl ki mesela çocuğu anası babası zorlarsa, bu da bir bakıma ona ana babalık yapmaktır. Yanlış yola giriyorsun. Düşünmesini sağlamaktır. Bu adam ebedi cehenneme girecek mürtet olursa, ebedi cehenneme girmesin diye ona bu şekilde yardımcı olunulmuş olmaktadır yani. Allah Azze ve Celle'nin dünyası. Allah böyle hükmediyor. Bir insan Müslümanken kafir olursa, tövbe etmez, tekrar Müslüman olmazsa öldürün buyuruyor. Kul Allah'ın kuludur. Allah istediği gibi hükmeder. Onun kuludur. Böyle kanun koymuş. Anlayamadım. Olabilir anlayamadın. Belki anlayamayabiliriz yani bazı şeylerin sebebini, hikmetini. Ama şunu biliyoruz. Allah sonsuz ilim sahibidir. Ne diyorsa doğrudur. Bugün anlayamasak bile Allah bize kıyamet gününde anlatır. Antep'ten bir soru. Bediüzzaman Kastamonu layıkasında ahir zamanda 15 yaşını bitirmiş gayrimüslimler belki cennete girecekler diyor. Yanlış yazmışlar. 15 yaşını bitirmiş değil, 15'ten küçük olanlar yani. Burada belki ifadesi kesinlik ifade ediyor diyenler var. Burada neyi kastetmiştir? Evet, böyle bir cümlesi var. Dünya Savaşı sırasında çok üzülüyordum diyor. Yani bunun başında öyle bir cümlesi var. Dünya Savaşı'nın başında diyor çok üzülüyordum. Bir sürü insan ölüyor, çocuklar, kadınlar filan. Sonra diyor aklıma geldi ki bunlar fetret devri insanı gibidirler. 15 yaşından küçük ölenler inşallah kurtulurlar. Büyükler de fetret devri insanı, 15 yaşından küçük olanların küçük olduğu için büyükler de fetret devri insanı, bir bakıma fetret devri insanı gibidirler. Savaş yıllarında doğmuşlar, kimse İslam'ı da bilmiyor. Hani onu kastediyor yani, bunları fetret devri insanı gibi görüyor. Allah katında fetret devri insanı mıdırlar? Tartışılır. Çünkü Dünya Savaşı yıllarında da yine insanlar İslam'ı az çok biliyordu. Belki bugünkü gibi televizyon yoktu, internet yoktu, kitapları yoktu ama Peygamberimiz dönemindeki bir kafir ne kadar İslam'ı biliyor idiyse bugünün kafiri de 100 sene evvelki kafir de 200 sene evvelki kafir de o kadar İslam'ı duymuştur yani. Eğer bugünkü kafir fetret devri insanıdır, kafir sayılmamalıdır denirse, o zaman Peygamberimiz zamanındaki kafirlerin de birçoğusu fetret devri insanı sayılması icap eder. Çünkü cahillerdi, putperestlerdi, anaları, babaları, sülaleleri putperestti. Duymuş işte bir peygamber diye birisi çıkmış, yani peygamberim diyor. Adam ne kadar anlıyor ki? O zaman onları da fetret devri insanı kabul edelim. Ama öyle kabul edilmemiştir. Peygamber gelmiştir ve duymuştur. Bir peygamber var ve o peygamberi tam anlamamıştır da adam. Belki yani bildiğinden de değil ama ona karşı da mücadele etmektedir. Bu insan savaşta öldürülmüştür ve kafir olarak öldüğü bilinmektedir. Yani illa da fetret devri insanı çok iyi, yani daha doğrusu bir insan çok iyi bilirse ancak fetret devri insanı sayılmaz. Çok iyi biliyorsa, çok iyi bilmiyorsa İslam'ı, buna böyle uzun uzun aylarca bunu anlatmadılarsa Müslümanlar, bu insan fetret devri insanı sayılır diyemeyiz. Çünkü Efendimiz dönemindeki kafirler de İslam'ı çok iyi anlıyor ve buna rağmen inkar ediyor değillerdi. Atalarının izinden gidiyorlardı ve buna rağmen Kur'an onlara kafir demektedir. Belki bir kez duymuştu, belki iki kez duymuştu. Bir insan var peygamberim diyor. Ama ne kadar emin olabilir ki yani bir defa iki defa duymakla. Ama ondan da mesuldür yani. Bir defa bile duysa mesul oluyor artık. Gitsin sorsun, soruştursun, araştırsın o zaman. Bugünkü insanlar o günün kafirlerinden daha fazla bilgi sahibidirler İslam hakkında. Yani bugünün bugün dünyasında 1 milyara yakın Müslüman var. Her tarafta cami var, kitap var, Kur'an var. Araştırabilir, okuyabilir. Bu insanları tümden fetret devri insanı sayamayız. Böyle görüşler ortaya çıkıyor. Diyalog taraftarları da bunlara sarılıyor. Bu görüşleri çok bir şey zannediyorlar. Herkesi cennete koymaya çalışıyorlar. Herkesi cehenneme koymaya çalışmak da yanlış, herkesi cennete sokmak da yanlış. Cennet de cehennem de Allah'ın. Kur'an'a göre düşünmek zorundayız. Kafamıza göre kimseyi cennete de sokamayız, cehenneme de. Demin söylediklerimi düşünsünler. Peygamberimiz dönemindeki kafirler, bugünkü kafirden çok da fazla İslam'ı bilmiyorlardı. Ama onlara Kur'an kafir diyor ve onlarla savaşıyor. Savaşın diye de emrediyor. Demek ki hakikati anlayacak olan insan bir şey duyduğu zaman bu ona yetmektedir ve araştırmaya başlamaktadır. Eğer araştırmıyorsa bundan da mesuldür. Bugünün kafirleri duymamışlar mı İslam'ı? Bediüzzaman hani belki o dünya savaşı yıllarındaki üzüntüsünden böyle bir şey düşünmüş olabilir. Yani inşallah bunlar belki de fetret devri insanı sayılırlar. Yani çünkü doğru düzgün İslam'ı duymadılar. Savaş yılları içerisinde o hengamede ne düşünebiliyorlar, ne konuşabiliyorlar, ne birinden bir şey öğrenebiliyorlar. Hani belki o yönden öyle bakmış olabilir. Bugünküleri bile aynı kategoriye sokmak isteyenler var. Bugünün kafirleri bile fetret devri insanı sayılırlar. Bunlar İslam'ı bilmiyorlar, bunlar hepsi cennetliktirler diyen saçmalayanlar var. Bugünün kafiri her şeyi biliyor, matematik, fiziği, kimyayı bile biliyor da Allah'ın son bir peygamber gönderdiğini, son bir kitap gönderdiğini, Muhammed Mustafa'yı ve Kur'an'ı duymamış mı? Ama efendim işte biz onlara böyle yıllarca böyle asırlarca anlatmadık. Ya zaten peygamberimiz de bazılarını bir kelime söylüyordu yani. Adam biliyor yani dünyanın en büyük dinlerinden biri İslam. Dünyada bu kadar Müslüman var. Bilmiyor mu yani İslam diye bir din var, Kur'an diye bir kitap var, bir araştırayım bakayım bilmiyor mu? Kendi kitabından bir kere şüphe içerisinde zaten. Ne Yahudi kendi kitabına güvenebilir gerçekte, ne de Hristiyan, ne de bir Budist, ne de bir Zerdüşt. Hiçbir de kendi kitabına güvenemez çünkü hiçbirinin kitabının aslı mevcut değil. Ve yanlışlarla dolu olduğu da bilimsel olarak da ispatlanmıştır. Bu benim iddiam değildir. Bunu kendileri de kabul ediyorlar. Bizim kitabımıza baktığımız gibi bakmazlar kendi kitaplarına. Bize göre Kur'an'ın bir kelimesi, bir harfi değişmemiştir. Böyle inanıyoruz, öyledir de. Dünyanın neresine gidersen git, aynı Kur'an. Hangi asra ait olursa olsun, hangi nüshaya bakarsan bak, aynı Kur'an. Onların İncil'leri böyle değil ki. Zaten kendileri bunu biliyorlar ve bizim İncil'lerimiz Markos'un yazdığıdır diyor, Matta'nın yazdığıdır, Luka'nın yazdığıdır. Hatalar vardır ve bu hatalar yazarlarına aittir diyorlar. Yani kendilerinin kitaplarına bakışları budur. Dolayısıyla bu adam kendi kitabından şüphe içerisindedir. Hazreti İsa'nın yemek yediğini biliyor, yattığını biliyor, uyuduğunu biliyor, güldüğünü biliyor, ağladığını biliyor. Tuvalete gittiğini biliyor. Yani bu insan şüphe etmez olur mu yani kendi dininden? Bu nasıl bir tanrı? Bunda bir yanlışlık var herhalde demesi gerekir. Biz bu insanları fetret devri insanı olarak göremeyiz. İslam'ı da bilmektedirler, kendi dinlerinin de hatalarını bilmektedirler. Eğer bunlar fetret devri insan sayılırsa, o zaman kafir kalmaz. Yani bugünküleri bile fetret devri insanı görenler. Adam bir kere kendi dininden şüphe içerisinde, İslam'ı da duymuş. Niye bir gün açıp okumuyor? Şunu da bilmek lazım. Bu söylediğim, yani meselenin bir yönden izahıdır. Diğer bir yönden izahı da manevi bir izah. Allah Azze ve Celle kim layıksa ona mutlaka dışarıdan ve içeriden ikaz edicilerle onu ikaz etmektedir. Ve onun mutlaka aklını başına getirmektedir. Hakikati arayan insana Allah mutlaka yol göstermektedir. Buna inanmak lazımdır. Bu adama da Allah yol göstermiştir ama adam kabul etmemiştir. Buna inanmak lazımdır. Bunlar neresi fetret devri insanı? Fetret devri mi kalmış? Fetret devri nedir? Peygamberimizden evvel, ya da şöyle söyleyelim, bir peygamberin getirdiği kaybolmuş, henüz daha diğer peygamber de gelmemiş, ara dönemde gelen insanlar. Önceki peygamberin getirdiği kaybolmuş, yeni peygamberin getirdiği de henüz daha gelmemiş, yeni peygamber gönderilmemiş. Adam zaten bilmiyor ki yani. Ha, bu insan fetret devri insanıdır. Peygamberimiz gelmiş, son peygamber ve bir daha peygamber de gelmeyecek ve kitabı da hadisleri de elimizde muhafaza edilmiş. Bunun neresi fetret devri insanı? Eğer hakikaten İslam'ı hiç duymamışsa, bu böyle insan pek yoktur. Mesela varsa, hakikaten duymamışsa, tamam bunlara fetret devri insanı diyelim. Ama böyle insan kaç tane dünyada? Duymuşsa araştırmak zorunda. Kur'an elimizdedir, onun da elindedir. Araştıracak. Son peygamber diyor İslam. Duymamışım bunu. Bunu duymuş. Ben Tevrat İncil'i incelemek zorunda değilim. İncelerim, ilmi faaliyet açısından incelerim. Ben mecbur değilim ama. Bir Müslüman Tevrat'ı, İncil'i, bilmem neyi bilmek zorunda değil. Çünkü son peygamber gelmiş, son kitap gelmiş. Ben ondan mesulüm. O da bunu duymuş. Son kitap, son peygamber iddiasında olan bir din var. Bunu biliyor. Niye araştırmıyor? Bu din diyor ki sen kafirsin, sen ebedi cehennemliksin diyor ve son peygamber geldi ve siz saptınız diyor. Saptınız diye Allah son peygamberi gönderdi. Bunu biliyor. Bunu Budist de biliyor, Yahudi de biliyor, Hristiyan da biliyor. İslam son dinim diyor, son peygamberi, son kitap diyor. Bunu biliyor. Araştırmak zorunda. Buna fetret devri insanı denemez. Fetret devri insanı önceki peygamberin getirdiği kaybolmuş, yeni peygamber de henüz gelmemiş. O dönem. Peygamberimizin getirdiği kaybolmuş mu ki? Bunları fetret devri insanı sayacağım ben. Bediüzzaman'ın o ifadesi, yani aslında Bediüzzaman bu gibi ifadeleri çok ilmi değildir yani. Yani İslam fıkhına uygun, mezheplere uygun ilmi tahliller sonucunda varılmış sonuçlar değildir. Bunların birçoğusu fıkıha da aykırı olabilir. Çünkü kendisi bir kere fıkıhçı değil. Ayrıca bunlar yazdığı zamanlarda bir manevi atmosfer içinde yazmıştır. Yani böyle ilmi araştırmalar sonucunda yazılmış şeyler değil bunlar. Yani o anda üzülüyordum diyor. Dünya savaşında bu kadar insanlar öldü, ölüyorlar, çocuklar filan. O anda Allah diyor kalbime şunu ihtar etti ki daha iyi oldu bunların öldüğü, bunlar hiç olmasa çocukları bari kurtuldu, cennete gidecekler inşallah. Belki büyükleri de fetret devri insanı sayılacak. Belki bazıları için bu laf doğru olabilir ama tamamını fetret devri insanı sayamayız. Bunlar ilmi cümleler değildir yani. Manevi cümlelerdir, bir temennidir yani bunlar. Yani Risale'nin bazı yerleri ilmidir, bazı yerleri böyle temennidir yani. Böyle hepsini böyle çok ilmi araştırmalar falan zannetmeyin yani. Yani şimdi fetret devri insanı kimdir? Bu Bediüzzaman'a sorulmaz ki. Fetret devri insanları kaç çeşittir? Yani bu Bediüzzaman'ın işi değil ki. Bu fetret devri insanların hangileri cennetliktir, hangileri cehennemliktir? Bu Bediüzzaman işi değil ki. Bu biraz fıkıhın konusudur, biraz akaidin konusudur. Biraz kelamın konusudur. Yani Bediüzzaman ne kelamcıdır ne fıkıhçıdır. Fakat bunları kalbinin yardımıyla hissetmeye çalışan, anlayan birisidir. O şekilde yaklaşmaktadır yani ilmi bir takım meselelere. Yani bu konuda mesela oturmuş hadisleri mi incelemiş? Hayır. O yüzden böylesi ilmi konularda müştehitlere bakmak icap eder yani. Müştehitlere göre kim fetret devri insanıdır, kim kurtulur, kim kurtulmaz. İlmi bir meseledir ama o ilmi meseleyi Bediüzzaman biraz kalbi bir mesele gibi halletmiştir yani. O yüzden de bazı noktaları ilme uygun olmayabilir. Mürtet tevbe edip Müslüman olsa geçmiş hayatının hükmü ne olur? Yani o kafirken ki hayatını soruyorsa, Müslüman olduğu zaman İslam geçmiş hayatını siler. Peygamberimiz öyle buyuruyor. İslam geçmişi siler. Yani eğer mürtetken tekrar tövbe etti, iman üzere ölmeyi Allah nasip ettiyse, fakat tekrar mesela Müslüman olduğu zaman tekrar nikah tazeler mi? Mesela hacı tekrar eder. Daha evvel Müslüman iken hacca gittiyse, mürtet olduysa sonra, tekrar Müslüman olduysa, hacı tekrar eder. Nikaha tekrarlar mı? Tartışılmıştır. Mürtet olunca nikah boş düşer mi? Tartışılmıştır. Bu gibi konularda tartışma var ama o mürtetken yaptığı günahlardan sorulacak mıdır? Eğer iman üzere öldüyse hayır. Çünkü insan kafirken günahlardan sorumlu olmaz. Çünkü zaten şirk içinde, zaten kafirdir ve günah Müslüman için söz konusudur. Bu kişi Müslüman olarak can verdiyse artık o geçmiş hayatından sorulmaz yani inşallah. Öldürülme korkusuyla dinden döndüğü halde Müslüman gibi görünenlere İslam bir tedbir almış mıdır? O zaman münafık olur. İslam'ın münafıklara karşı yaklaşımı onları Müslüman gibi kabul eder. Zaten şimdi o konuya geldik. Müslüman gibi kabul eder. Ve yani dünya hayatında yani, dünyevi hükümler açısından İslam devletinde münafık Müslüman gibi kabul edilir. Müslüman kadınla evlenebilir. Öldüğü zaman Müslümanların kabristanına gömülür. Çünkü tam emin değiliz yani, kalbini tam bilmiyoruz. Yani münafığa muamele bu şekilde. Ama ahirette Allah onun kalbine göre muamele edecektir. Tarihi Darul İslam olduğu halde şu anda İslam hükümlerinin uygulanmadığı halkı Müslüman olan toplumlar hangi konumdadır? Darul Harp mi, Darul Ridde mi? Darul Harp konumundadır Hanefilere göre. Yani bir memleket Darul İslam olduysa tarihte, sonra yeniden Darul Harbe dönüşmüş olabilir. İslam ahkamı kaldırılmış, şirk ahkamı yürürlüğe girmiş ise orası Darul Harbe dönüşmüş olur. İslam devleti varken, İslam devleti kalkmış, küfür ahkamı yürürlüğe girmiş ise orası Darul Harbe dönüşmüş olur Hanefi mezhebinde. Ama Şafii'de orası kıyamete kadar Darul İslam'dır. Darul Ridde değildir. Yani Darul Ridde olması için mürtetlerin, o toplum mürted olması lazım. Memleketin Darul İslam olmaktan çıkıp Darul Harbe dönüşmesi başka bir şey. O toplumun kafir olması, Darul Ridde o demek yani, mürtetlerin yurdu. O başka bir şey. Yani farz-ı misal Türkiye Osmanlı zamanı Darul İslam, bugün mesela Hanefilere göre Darul Harp, ama halk çoğunluğu Müslümandır yani. Yani buraya Darul Ridde denilmez. Darul Ridde dendiği zaman halk sanki hep kafir olmuş, dinden dönmüş gibi. Halbuki halk dinden dönmemiş de halkın başına bir takım zorbalıklarla bir takım sistemler kurulmuş. Halk başını kaldıramaz hale gelmiş. Halk dinden dönmemiş. Devlet İslam devleti olmaktan çıkışmış. Bu halkın mürtet olduğu manasına gelmez. O zaman hepimiz mürtet olmamız lazım. Böyle olmaz. Bu soru Antep'tendi. Şimdiki de Ankara'dan. Zekatın farziyetini peygamberimizin zamanına has görenlerle ahkam ayetlerini peygamberimiz zamanına has görüp uygulanamayacağını söyleyenler arasında fark var mıdır? Bunların hükmü nedir? Yani eğer bütün Kur'an hükümlerinin hepsi peygamberimiz zamanına aittir, bugüne ait değildir şeklinde düşünüyorlarsa, ben zaten demin dedim, bu küfürdür yani. Bunun bir tevili yoktur. Yani bütün Kur'an hükümleri o çağ içindir, bu çağ için değildir dediğiniz zaman Kur'an zaten iptal etmiş oluyorsunuz. Bir tek ibadet ve ahlak kalıyor geride. Bu Kur'an'ın inkarıdır. Bu dinde reform yapma girişimidir. Elbette ki bu küfürdür. Zekat, yani peygamberimiz zamanında zekat vermeyenler, onlara bile mürtet denmiştir. Ama onların içinden belki bir kısmı kafir mürtet, yani gerçekten kafir olmuş bir mürtet sayılmayabilir. Belki bazıları tam bilmiyordu. Yani belki de öyle zannediyordu, yani o hüküm peygamberimize has zannediyordu. Ama bütün hükümler peygamberimize has demiyorlardı. Eğer böyle diyen varsa bu Kur'an'ı iptal etmek demektir tümden. Bunun bu şeksiz şüphesiz küfürdür yani. Evet. Kafir kelimesiyle yakın olan kelimeler var. Münafığı tarif etmeye gerek yok. Kafiri de tarif etmeye gerek yok. Dehriyun mesela, maddenin ezeli olduğuna inananlar, zamana inananlar, zaman yaratıyor, öldürüyor diyenler. Bunlara dehri denir. Çoğul dehriyun. Bu dehriler zamandan evvel yokluğun var olduğunu inkar ederler. Yani önce yokluk vardı, sonra Allah zamanı yarattı. Allah zaman yokken vardı. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Zamanı da Allah yarattı. Dolayısıyla zaman mahluktur. Sonradan olmadır. Yaratılmıştır. Yaratıcı değildir. Bu dehriyun zamanın yaratıcı olduğuna inanmaktadır. Zamandan evvel bir şeyin olmadığına inanmaktadır. Bu küfürdür. Zaman sanki yaratıyor. Zaman öldürüyor. Halbuki zaman kendisi zaten yaratılmıştır. Allah zamandan münezzehtir. Ne demek? Yani Allah'ın zamana ihtiyacı yoktur ve zaman yokken Allah vardı. O halde zaman sonradan olmadır, mahluktur. Dehriyun o yüzden kafir olmaktadır. Yani zamanı ezeli görmektedir. Halbuki Allah'tır ezeli olan. Zaman ezeli değildir. Hadistir, sonradan olmadır ve mahluktur. Zamanı ezeli görenler, dehriyun, küfür içindedirler. Ateistler, Allah'ın varlığını kabul etmeyenler, muattıl. Yani her şeyi boşta bırakıyor. Yani bu kadar kainat sahibi yok, başıboş, muattıl. Hiçbir şeyin sahibi yok gibi, yani kainat kendi kendine olmuş, kendi kendine idare olunuyormuş gibi düşünenler. Bugün buna ateist deniyor. Yani Arapçada böyle denmesi çok aslında manalıdır yani. Ateist dinsiz demek. Fakat muattıl daha hoş bir manası var. Yani daha manalı bir kelime. Yani her şeyi boşlukta bırakıyorsun, her şey kendi kendine olmuş diyorsun. Araplar şeye tatile utle derler. Yani bunu utle, ayn ile utle. Yani boşluk günü yani. Muattıl da böyle her şeyi böyle boşluğa bırakmış. Yani hiçbir şeyin sahibi yok, kendi kendine olup bitiyor diyen adam. Yani saçmalıyor yani. Her şeyi boşlukta görüyor. Hiçbir şeyin sahibi yok, bir düzen yok, bir kural yok, bir idare eden yok. Her şeye bakışı bu şekilde. Yani her şeyi kendi kendine olmuş kabul eden, bir yere bağlamayan insan. Peygamberimizi kabul edip de içinde küfür itikadı gizleyen bazı insanlar olur. Bunlara da zındık denir. Yani münafıktan farkı var zındığın. Münafık içinden inanmadığı halde inanmış gibi görünen adamdır. Rol yapıyor yani, bile bile kasıtlı rol yapıyor. Ajan gibi. Bazen ajanlık yapmayabilir. Ama içi dışı aynı değil. Önemli olan bu. Yani ajan gibi bilgi toplaması gerekmez. Bilgi sızdırmak için yani bunu yapması gerekmez. İçi dışı aynı olmayan adam, içinden inanmadığı halde dışından inanmış gibi görünen adam münafık. Fakat zındık öyle değil. Zındık aslında inanmış peygamberimize, Kur'an'a inanmış. Ama öyle fikirler besliyor ki içinde, o fikirler adamı kafir yapacak fikirler. Yani mesela benim şeyhim her tarafı görür, her şeyi bilir diyor adam. Böyle derse işte bu zındıkça bir konuşmadır. Senin şeyhin Allah mı? Her şeyi görecek, her şeyi bilecek, her şeye kadir olacak. O da bir insan bizim gibi. Yani mesela diyelim ki peygamber kendi şeyhini peygamberimizden üstün görüyor. Zındık. Yani güya Müslüman, peygamberimizi kabul ediyor, Kur'an'ı kabul ediyor, namaz kılıyor. Ama öyle fikirler besliyor ki, ona göre mesela peygamberimize Cebrail vahiy getiriyordu ama bu adamın şeyhine direkt Allah veriyor. Allah'tan direkt alıyor. Peygamberimizden de üstünmüş. Şimdi bu gibi fikirler veya buna benzer. Ya da mesela Allah yarattı, tamam, peygamber de gönderdi ama peygamber o dönem içindi veya Kur'an o dönem içindi veya Araplar içindi. Bu çağ için değil veya Türkler için değil, o Arapların dini. Biz kendimize göre yorumlar yapabiliriz. Başörtüsü Arap'ın anlayışına göre başörtü. Bizim anlayışımıza göre başörtüsü, buradan da bıraksan olur saçını örtmeden. Bizim Türklerinki böyle, biz böyle anlıyoruz, onlar da öyle anlıyor. O Arap İslamı, bu da Türk İslamı. Zındıkça bir fikirdir mesela bu fikir. Allah'ın hükümleri o çağ içindir, bu çağ için değildir. Bu çağda biz kendimiz koyabiliriz. Zındıkça fikirlerdir bunlar. Yani bu samimi olabilir bu insan. Münafık gibi yani kasıtlı yapmıyor yani bunu. İşte böylelerine zındık denir. Yani şeyle, mürtetle de farkı var tabi zındığın. İnsan mürtet olsa, mesela diyelim ki Hristiyan olabilir. İslam'ı bırakıp Hristiyan olsa mürtettir. Yahudi olsa olamaz da hani mesela olsa mürtettir. Ama zındık bir dine girmemiş de olabilir yani. Kendini hala yani Müslüman görüyor. Yani bir mürtet başka bir dine girebilir. Girmiş olabilir ama zındık kendini Müslüman gördüğü halde aslında İslam'dan çıkmış haberi yok. Öyle inançlar besliyor yani. Taşıyor. Evet. Münafıklar ebediyen cehennemliktirler ahirette. Bunda şüphe yoktur. Kur'an-ı Kerim açıkça münafıkların cehennemin en altında olduğunu ifade ediyor. Açık ayet var. Dolayısıyla bunlar ebedi cehennemliktirler. Yani Firavun'dan, Nemrut'tan bile daha aşağıda. Çünkü Allah iki yüzlülerden nefret etmektedir. Münafık Ebu Cehil'den bile kötü Allah katında. Firavun'dan bile kötü. İki yüzlü şahsiyetsiz adamdan Allah nefret etmektedir. Karaktersiz. Yüzüne güler arkandan seni hançerler. Karaktersiz. Ama bunlara bu dünyada nasıl muamele edilir? Yani ahiretteki hükümde sorun yok. Maturidiler de Eş'ariler de görüşleri budur. Diğer hatta ehli bid'at mezheplerin de görüşü ahiret noktayı nazarında aynıdır. Haricilere göre de münafık ebedi cehennemliktir. Mutezile'ye göre de öyledir. Ehli sünnete göre de öyledir. Yalnız Maturidilerle Eş'ariler arasında dünyevi hükümler açısından bir fark varmış gibi görülür. Ciddi bakıldığı zaman bir fark olmadığı da anlaşılır. Maturidilere göre münafığa dünyada Müslüman gibi davranılır. Yani ölürse namazı kılınır. Mirası çocuklarına taksim edilir. Müslüman ailesine. Müslüman sayıldığı için Müslüman ailesine mirası taksim edilir. Karısı boş düşmez yani. Öyle kabul ederiz bu dünyada. Ölürse Müslüman kabristanına gömeriz vesaire. Müslüman gibi muamele ederiz. Maturidilere göre böyle. Eş'arilere göre sanki biraz farklıymış gibi bir takım rivayetler varsa da yani diliyle ikrar ettiği halde kalbiyle tasdik etmeyen yani münafık olan kişi bunlar kafirdir diyor Eş'ariler. Ve yani bu kafirdir ama dünyada mı kafir hükmüne tabidir ahirette mi? Ahirette zaten sorun yok, tamam kafirdir. Ama dünyada da kafir hükmüne mi tabi olacaktır? Aslında Eş'ariler de daha sonra bu hususta El-Bakillani biraz daha meseleyi açıklamıştır. Ve onlara göre de esasında bu dünyada Müslüman hükmü verilmektedir. Yani münafık aslında ehli sünnete göre dünyada Müslüman gibi muamele edilecektir. Ama bir açık delil bulunursa küfrüne dair cezalandırılır. Eğer hayır ben işte Müslümanım derse, yanlış anladınız ben onu yapmak istememiştim filan derse, tazir edilir, cezalandırılır, gerekirse hapse atılır. Ama kafir hükmü verilmez, öldürülmez, mürtet muamelesi yapılmaz. Peygamberimizin münafıklara karşı tavrı da buydu. Yani Allah Resulü münafıkları içinde tutmaya çalışıyordu. Hatta Hazreti Ömer bazen bir münafığı öldürmek istediği zaman özellikle münafıkların reisi Abdullah İbni Übey İbni Selül'ü o yaptığı fitnelerden dolayı bunu öldüreyim ya Resulallah dediğinde Peygamberimiz müsaade etmedi ve buyurdu ki Muhammed kendi arkadaşlarını öldürüyor mu desinler? Kendi adamlarını öldürüyor mu desinler? Buyurdu. Yani burada Peygamberimizin bir İslami siyaset takip ettiğini görüyoruz. Elbette ki idarecilikte siyaset de vardır. Zaten siyaset idare etme sanatıdır. Dolayısıyla Allah Resulü'nün böyle siyasi tavırları da var. Yani insanlar ne anlayacak? Ey Ömer, yani sen biliyorsun, ben biliyorum bunun münafık olduğunu. Ama insanlar bilmiyor. Bunun bir sürü sevenleri de var, dostları var. Bu adam daha evvel Medine'nin büyüğü. Peygamberimiz Medine'ye gelmeden evvel bu adam Medine'nin büyüğü ve tacı hazırlanmış, kral yapılmak üzereymiş bu adam. O yüzden de biraz İslam düşmanı olmuş yani. Tacı elinden gitmiş yani. Taç giyecekmiş ki Peygamberimiz gelince elinden gitmiş yani. Ondan da İslam düşmanlığı yapıyor. Efendimiz onu da hesaba katıyor. Yani herkes bunu böyle biliyor. Biz biliyoruz yani bu adamın münafık olduğunu. Öldürürsek millet demez mi kendi arkadaşlarını öldürüyor. O yüzden öyle davranmayalım diyor. Ve onu hatta öldüğü zaman Peygamberimiz onun namazını kıldırdı. Oğlu vardı Abdullah adında. Onu da yani ismi Abdullah. Oğlu çok samimi bir Müslümandı. Hatta o münafık fitne çıkardığında Peygamberimizden izin istedi. Ya Resulallah babamın öldürülmesini emredeceksen bana emret. Ben öldüreyim ta ki bir Müslüman kardeşime karşı bir kin nefret beslemeyeyim. Başkası öldürürse bir kafir için bir Müslümana buğz ederim belki. Babamdır ne kadar olsa ağrıma gider. İyisin ben öldüreyim kimseye karşı bir buğz beslemeyeyim. Efendimiz hayır dedi. Öldürmeni de istemiyorum. Öyle bir şey de emretmeyeceğim. Korkma dedi. Ve o adam öldüğünde Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem gelmiş. Efendimiz'den onun namazını kılmasını istemiş. Yani babamdır ya Resulallah. İşte böyle böyle bir adamdı biliyorum ama bir türlü kalbine iman girmedi. Hep böyle fitneci bir adamdı. Fakat yine de onun namazını kılarsan bize bir şeref olur. Belki de Allah da bazı günahlarını affeder. Efendimiz de kabul etti ve onun namazını kıldırdı. Fakat sonra ayet nazil oldu. Bundan böyle onlardan ölenlerin mezarı başında ebediyen durma. Namazını kılma yani. Münafığın namazı kılınmaz. Kabri de ziyaret de edilmez. O olaydan sonra bu ayet nazil oldu. Yani Allah Azze ve Celle isteseydi Efendimiz'e daha evvel haber ederdi. Efendimiz namazını kılmazdı o adamın. Ama demek ki Allah böyle takdir etmiş. Yani olayın o şekilde olmasını istemiş. Demek ki onda da bir hikmet vardır. Münafığa karşı yani Peygamberimizin izlediği siyaset onu kendi içimizde tutmak, dışarıya atmamak. Belki ıslah olur. Sonra demesin yani ben bir münafıklık yaptım ama siz de ben hemen dışladınız. Ondan sonra ben de işte bir defa ayağım kaydı öyle gittim. Demesin diyemesin. Bir fırsat veriyor İslam. İslam toplumunda kal, tövbe et, adam ol. Yani her zaman olacaktır münafıklar. diyelim ki bir tanesini tespit ettin, ikinciyi tespit ettin. Hangi birini? Yani sürekli olacak münafık adam, şahsiyetsiz, karaktersiz adam her zaman olacaktır. Hazreti İsa'nın 12 tane talebesinden birisi münafıklık yaptı. İsa Aleyhisselam'ın öldürülmesi için onu sattı 30 tane gümüş para karşılığında. Yahuda alçak Hazreti İsa'yı sattı. Allah da belasını verdi. Yani böyle adamlar her zaman olacaktır. İsa Aleyhisselam demişti, içinizden birisi hain. Dediler ki, kimdir o? Söyleyemem dedi. Ama içinizden birisi hain. Yani 12 tane talebesinin içinden üstelik de, hani normal vatandaşlardan değil yani. Koskoca ölüleri dirilten bir peygamber Allah'ın izniyle. Körlerin gözünü açıyor. Görüyorlar yani. Körün gözünü açıyor yani. Ölüyü diriltiyor yani. Kalk diyor, kalkıyor ölü. Adam gene böyle bir insanı satıyor ya. Böyle bir insan satılır mı? İnsan bu kadar alçak olabilir ancak. Demek ki münafık çok şerefsiz yani. Ve Allah ondan nefret ediyor. Ama fırsat tanıyor. Madem ki şimdi bunu İslam toplumun dışına atsa, adam kafir olacak, münafıkken kafire dönüşecek ve İslam'a karşı kılıç çekenlerle beraber kılıç çekecek. Karşımıza çıkacak bir düşman olacak. Bir kılıç daha karşımıza çıkmış olacak. O kılıç karşımıza çıkmasın. Onu içimizde tutuyor, karşımıza çıkartmıyor ama onu da tanıyor. Efendimiz ölmeden evvel Ebu Bekirlere, Ömerlere bile söylememişti münafıkların isimlerini. Huzeyfe'ye söylemişti. Yani Huzeyfe'nin makamı öbürlerinden daha yüksek olduğundan değil. Ama Huzeyfe çok iyi bir sır tutan insandı. Sırdaştı. Kimseye söylemedi. Münafıkların isimlerini onun bildiğini biliyorlardı ama kimseye söylemiyordu. Hazreti Ömer bile bir defasından gelmiş demiş ki, ey Huzeyfe, ben de var mıyım o kara listede? Bu nasıl bir iman yani? Yani kendini bilmiyorum, biliyor da, ya ben öyle biliyorum ama acaba Allah katında da öyle miyim? Mesele o yani. Ya ben kendimi biliyorum, ben Müslümanım da, yani şüphe etmek küfür yani. Ben inşallah Müslümanım denilmez. Ben Müslümanım. Şüphe edilmez. Şüphe manasında inşallah bazen şüphe, bazen kesinlik ifade eder. İnşallah, Allah dilerse demek. Bu bazen yani kesinlik ifadesidir. Bazen şüphe ifadesi. Şüphe maksadıyla inşallah Müslümanım denilmez. Müslümanım, o kadar eminim ben. Yani ben tam inanmışım. Şüphem yok. Fakat Hazreti Ömer elbette ki bunu biliyor. Ama diyor, ben öyleyim de yani Allah katın acaba nasılım? O da diyor, hayır sen onlardan değilsin. Korkma. Hazreti Ömer bakarmış Huzeyfe'ye. Kimin namazına gitmezse onun namazını Ömer de kılmazmış. Huzeyfe kılmıyorsa demek ki münafık ki kılmıyor dermiş. Seyyidina Ömer radıyallahu anh, o da kılmazmış. Münafıklara karşı tavır bu. Efendimiz mesela bir rivayete göre bir seferinde hepsini ilan da etmiş. Sen münafıksınız demiş. Ama belki hepsini ilan etmemiş. Yine de onlara da bir şey yapmamış. Yani onlar aramızda tutmak istemiş. Müslümanın münafığa karşı tavrı bu olması lazım. Belki bize biraz şey gelebilir yani. Yani böyle mi davranmak lazımdı, yoksa ilan etmek, rezil etmek ya da işte yani atmak, dışarıya atmak, çünkü bu münafık yani. Hani bir günah işlemiş değil. Günah işleyen zaten İslam toplumu içinde yine devam eder. Zina eder ama yine İslam toplumu içinde kalır. Hırsızlık yapar, eli kesilir belki ama yine İslam toplumunda kalır. Yine camiye gelir, yine namaz kılar. Kimse demez yani sen niye camiye geldin? Diyemez. Ama münafık tehlikeli adam yani. Casus gibi bir şey bazen. Olabilir yani. Ona karşı da yine İslam'ın tavrı bu. Onu tanıyor, dikkatli oluyor. Münafığın yanında bir şey konuşmuyor. Müslümanlar bir şey konuşacakları zaman münafık olmasa bile üçüncü bir kişiye gerek yoksa onun yanında konuşmamalıdırlar. İki kişinin bilmesi gereken bir şeyse, üçüncü kişi yanlarında varsa biraz izin isteyip bir kenarda konuşmalı. Bu ahlakı edinmelidirler. Bir kısmı münafık olabilir, bir kısmı da münafık olmasa da geveze adam olabilir. Her yerde konuşan birisi olabilir. Bazı insanlar var ki kendi sırrını bile muhafaza edemez. Kendi sırrını muhafaza edemeyen adam senin sırrını mı muhafaza edecek? Münafık olmasa da münafıktan daha tehlikeli olabilir bazı insanlar. Dikkat etmek icap eder. Büyük günah meselesine geldik, orada bırakalım. Büyük günah işleyen kafir olur mu olmaz mı? Büyük günahların hangi günahlardır? Orada kalsın. İnşallah daha sonra devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.